Çağrışımların bu yeni bölümünü Kadıköy Rasim Ağa'dan yapıyoruz. Bu programda iki asırdan beri nereden nereye koptuğumuzu şehircilik anlamında biraz göstermek için burayı özellikle seçtim. Bakalım hangi dersleri alalım, hangi ibretleri alalım. Arkamdaki bu manzarayla mekana hürmet etmeyenin insana da hürmet etmediğini anlatmak istiyorum. Ortalama büyüklüğü 6 kişi olan bir Türk ailesini oturtturan, tepeden inme bir kafa yapısından şehirleri rant için talan eden günlere geliyoruz. Osmanlı'da herhangi bir mahalleye girdiğinizde ya ben burada oturacağım, ev kiralayayım, ev satın alayım hemen alamazsınız. Osmanlı'da bir mahallede oturabilmeniz için o mahallede oturmakta olan birisinin size kefil olması lazım. Burada çocuklar serbestçe oynar çünkü herkes birbirinin kefilidir. Şehirlerimizin son asırdaki karakteri nedir acaba? İsmini koyamıyoruz. Aynen kendimize bir isim koyamadığımız gibi.
Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar başlıyor.
Evet sevgili dostlar, merhabalar. Çağrışımların bu yeni bölümünü çok tarihi bir yerden yapmıyoruz ama tarihimizin yansıdığı bir yerden Kadıköy Rasim Ağa'dan yapıyoruz. Birazdan Ayrılık Çeşmesi'ne doğru gideceğiz. Bu programda bizim neden ayrıldığımızı, iki asırdan beri nereden nereye koptuğumuzu şehircilik anlamında biraz göstermek için burayı özellikle seçtim. Bakalım elimizde neler var, hangi dersleri alalım, hangi ibretleri alalım. Evet dostlar, burada bir mezarlık var. Aslında Ayrılık Çeşmesi Rasim Ağa bölgesinde bulunuyor. Mezarlık tabii Osmanlı mezarlığı. Taşlara baktığımızda hemen anlıyoruz. Allah'tan bu ada, küçücük yer muhafaza edilmiş. Normalde bu geçtiğimiz yol, bütün bu binalar, arka taraf, bütün binalar mezarlıktır. Mezarlık bir şekilde yok ediliyor. Daha sonra da yerlerine apartmanlar, büyük binalar vesaire, caddeler, sokaklar yapılıyor. Bu ülkemizin hemen hemen her yerinde görülen bir manzara. Buradaki mezar taşları ve sahipleri şanslı çünkü kendilerini kurtarabilmişler. Allah yardım etmiş ama binlercesi yok olmuş. Biraz önce bu yollar yapılırken, Marmara inşa edilirken evvelden burası gecekondu mahalleleri mezarlığı işgal etmiştir. Onlardan kurtarılabilen çok küçük bir mezarlık kısmını gösterdim. Şimdi ise maalesef kurtarılamamış kısmını göstereceğim. Evet, etrafına bir duvar çevirmişiz ama içerideki bakın poşetler, çöpler atılıyor. Hepsi kırık dökük. Bir şey hep unutuyoruz. Köküne dikkat etmeyenin yaprağı da olmaz, çiçeği de olmaz. Bu köklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Taş sevgimizden değil, eski bina sevgimizden değil. Ama onlar bizim kökümüzü hatırlatan işaretlerdir. Aynen yoldaki işaretler gibi, o işaretler olmazsa her an kaza yapabiliriz, yoldan çıkabiliriz. Bizim mezarlıklarımız, tarihi mezarlıklarımızda genelde servi veya servi ağacı olur. Servi kelimesi Latince cypressus kelimesinden geliyor. Tabii bu ağacın ismi. Peki özelliği ne? Niye mezarlıklarda hep böyle upuzun, kavakımsı ama yapraklarını dökmeyen bir ağaç dikiliyor? Çünkü ölümsüzlüğü simgeliyor. Aslında pek çok eski medeniyette aynı geleneğe rastlıyoruz. Hatta ilginç bir şey daha söyleyeyim. Kıbrıs adasının ismi de buradan geliyor. Çok fazla servi ağacı olduğu için oraya da Selvi ağacı ülkesi anlamında Kiprius denmiş. Daha sonra batılı dillere aynı kökten, Türkçe'ye aynı kökten geçmiş. Hiç yaprak dökmedikleri için ölümsüzlüğü hatırlatıyorlar. Evet, yani bu taşların altındaki insanlar toprak değiller. Ruhları var. Onlar da Allah-u Teala'nın yaratacağı, yeniden dirilteceği günü ve hesap gününü bekliyorlar. Hesabımıza dikkat edelim, bu kadarını söyleyeyim. Kadıköy'deyiz, Rasim Ağa Mahallesi'ndeyiz. Bunların hepsinin anlamları var. Neden Kadıköy deniliyor? Çünkü Fatih İstanbul'u fethettiğinde kendisi İstanbul yakasında bulunuyor. Sarayı falan filan orada yapmaya başlıyor. Bu tarafa da kadı olarak müftü olan, alim olan Hızır Bey'i atıyor. İlk İstanbul kadısı, hatta ilk Şeyhülislam bile denilebilir, Hızır Bey'dir. O yüzden buranın adı Kadıköy'ü aslında. Ama zaman içinde Kadıköy oluyor. Bu Kadıköy'de de ayrılık çeşme. Bakın ne kadar yanlış yazıyoruz. Türkçe'de ayrılık çeşme diye bir şey olur mu? Ayrılık çeşmesi. Yani diline dikkat etmeyen düşüncesine dikkat edemez. İnanın bu mezar taşlarını, tarihi eserleri sağlam tutmak kadar önemlidir. Kavramları sağlam tutmak. Çünkü düşüncemiz, eylemimiz, hayatımız bunlar üzerine duruyor. Şimdi gelin ismi yanlış yazılan bu ayrılık çeşmesi sokağa bakalım neler var. Bakın ayrıntılar ne kadar önemli. Daha sokağa girer girmez bir sanatçının atölyesinin, dükkanının önüne geldim. Şu kapı kolu benim çok dikkatimi çekti. Ne kadar estetik, ne kadar güzel. Yani ayrıntıya dikkat etmek, gerçekten incelik sahibi olmak medeniyetin özüdür. Bunu bugün de yaşatmamız lazım. Öylesine öyle de öyle olsun, bırak öyle gitsin. Bunu diyen insanlığından da çok şey kaybeder. Tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel bir tasarım. Evet sevgili dostlar, bu levhanın anlamı ne? Herhalde trafik işaretlerini bilenler biliyordur. Çıkmaz sokak. Aslında Osmanlı mahallesinde çıkmaz sokak çoktur. Neden? Çünkü bütün bir sokak bir aile gibidir. Transit sokak yapılmaz. Beceremediklerinden değil, anlamadıklarından değil, çizgiyi nasıl çizeceklerini bilmediklerinden değil. Elbette hepsini biliyorlar. Tercihleri bu. Neden? Çünkü çıkmaz sokak demek buraya yabancı olan, bu aileden, büyük aileden olmayanın girmeyeceği anlamına gelir. Bir kontrol, bir emniyet mekanizmasıdır ve aileye girilmiş gibi, sanki bir evin içine girilmiş gibi çıkmaz sokakların içine girersiniz. O yüzden Osmanlı'nın hükmettiği, hatta İslam medeniyetinin hükmettiği hemen hemen bütün coğrafyalarda, şehirlerde çıkmaz sokak çoktur. Bizim Cumhuriyet dönemindeki şehirciler bunu, efendim Osmanlı bakın hiçbir şeyden anlamıyormuş. Çıkma sokak yapılır mı? İşte bir yerde yangın çıksa buradan araba nasıl gidecek? İtfaiye nasıl girer çıkar gibi laflar ediyorlar. Halbuki o işin anlamı bu. Anlamı bilmediklerinden mi öyle diyorlar? Yoksa biliyorlar da hınzırlık mı ediyorlar? Galiba ikisi de var. Ayrılık Çeşmesi sokağında hemen hemen ayakta kalmış, muhafaza edilebilmiş tek Osmanlı evinin önündeyiz. Cumbalı bir ev. Aslında tarihi sokak diye geçer. Hatta internetten ararsanız İstanbul'un tarihi sokakları, bu sokak mutlaka söyleniyor. Tabii ki tarihi bir sokak. Fakat yapıların hepsi tarihi olarak muhafaza edilmemiş. Bu edilmiş. Çok güzel bir şey. Aslında bu ev üzerinden şunu anlayabiliyoruz. İstanbul neredeyse 500 sene büyük bir medeniyetin başkentliğini yapmış ama biz burada tamamen muhafaza edilmiş bir sokak bile bırakmamışız. Cadde demiyorum, semt demiyorum, şehir demiyorum. Avrupa'daki şehirler gibi, bir Paris gibi, bir Porto gibi, efendim bir Londra gibi. Ya bari bir sokak bırakaydık ya. Onu bile bırakmamışız. Bu ev o yüzden çok şanslı. Biz çok şanslıyız ki bunun üzerinden bazı şeyleri anlatabiliriz. Bir de Allah aşkına bizim üretimimiz olan şu manzaraya bakın. Bir Osmanlı evi, bir Osmanlı sokağı, bir Osmanlı mahallesi altında yatan ilkeler ne? Biraz bunlar üzerine düşünmek lazım. Hem bakalım hem düşünelim. Ben de size birkaç tane bilgi vereyim. Bir kere Osmanlı'da herhangi bir mahalleye girdiğinizde ya ben burada oturacağım, ev kiralayayım, ev satın alayım. Hemen alamazsınız, hemen kiralayamazsınız. Osmanlı'da bir mahallede oturabilmeniz için o mahallede oturmakta olan birisinin size kefil olması lazım. Yani bu mahalledeki, bu sokaktaki herkes birbirinin kefilidir. Zincir gibi. Dolayısıyla burada asayişin olması, komşuluğun çok kuvvetli olması, dayanışmanın olması biraz bu insanların birbirleriyle olan kefalet bağıyla ilgilidir. Osmanlı geleneğinde mahalle özerk bir yapıdır. Yani devlet kurumları mahalle üretmezler, mahalleyi yönetmezler. Mahalleli kendisi yönetir. Genelde mahalle bir mescit çevresinde oluşur. Onun adıyla anılır. Bakın Rasim Ağa diyoruz, Karacaahmet diyoruz vesaire. Burası da öyle. Ve mahalledeki insanlar dolayısıyla birbirlerini kollarlar. Yani Burada çocuklar serbestçe oynar. Çünkü herkes birbirinin kefilidir. Herkes ailecek birbirini tanır. O bakımdan çok önemli. Daha da ileri özellikleri var. Mesela her mahallenin kendi dayanışma sandığı vardır. Yani bir komşunun başına bir şey gelir, cenazesi olur, hastası olur, borcunu ödeyemez diyerek kendi aralarından düzenli para toplarlar, bir sandıkları vardır. Sizin başınıza bir şey geldiği zaman bütün komşular gelirler, size o parayla yardım ederler. Devletten kredi, bankadan kredi, aracılar yok. Asıl aracısız düzen Osmanlı düzenidir. Asıl aracılı düzen aslında bugün yaşadığımız düzendir. Dünyadaki kapitalist düzenden dolayı. Bu sokakta muhafaza edilen tek ev, orijinal haliyle diyelim. Burası, diğerleri tabii ki burası tarihi bir sokak. Fakat evlerin hepsinde muhtelif değişiklikler yapılmış. Artık çok orijinal diyemeyiz. Bir kısmı betonarmaya çevrilmiş cumbalı evlerin. Bir kısmı büyük bir ihtimalle gecekondudan çevrilmiş. Fakat Osmanlı evlerinin aslında genel anlamda İslam mimarisinde evlerin çok önemli bir özelliği var. Ev mahremiyet alanı. Yani bir aile, küçük aile de değil, genelde üç nesil bir arada yaşadığı bir yer. Dolayısıyla kutsal bir yer. Genelde iki giriş çıkışı olur. Haremlik selamlık diye kadınların ve ailenin yaşadığı bir yer. Bir de misafirlerin ağırlandığı selamlık diye bir yer olur. Biz bunu sadece İslam medeniyetine has sanırız. Hayır, değil. Eski Yunan'da ve Roma'da da evlerin iki kapısı olur. Kadınların girdiği kapı ve erkeklerin girdiği kapı farklıdır. Ve bunların yaşam alanları da farklıdır. Yani hatta ekonomi kelimesi bile nereden geliyor biliyor musunuz? Eski Yunan'da ev halkının oturduğu harem kısmının adı oikos'tur. Oikos kelimesinden gelir çünkü ekonomi temelde evin ekonomik idaresiyle başlar. O kısmı idare edebiliyorsan dünyayı idare edebiliyorsun demektir. Şimdi bu evlerde cumba da çok önemli. Cumba aslında bir rasathane gibi, gördüğünüz gibi yaklaşık 180 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Bu hem dayanışma açısından hem emniyet açısından sokağın, komşuluğun çok önemli. Bu arada komşu kelimesi diyoruz. İngilizce'de güzel bir şey var. Mahalle dediğimize onlar neighborhood diyorlar. Komşuluk demek bu. Fransızca'da aynısı değil. Fransızca'da quartier deniliyor. Quartier kelimesi çeyrek demek. Çünkü eski Fransız şehirlerinde özellikle Paris'te planlama yapılırken şehir böyle dört parçaya bölünüyor. Her bir parça bir çeyrek oluyor. Çeyrek kelimesi zaten quartier. Evin içindeki düzeni de yolda giderken size biraz anlatırım. Çünkü evin içinde daha başka çok ilginç yönler var. İslam şehirlerinde ve Osmanlı şehirlerinde evlerinde başka önemli bir hususiyet genelde evlerin kıbleye doğru yapılmasıdır. O yüzden eski bir Osmanlı evine girdiğiniz zaman kıbleyi sormazsınız. Çünkü ana eksen, odanın ana yönü kıbledir. Bu neyi gösteriyor? Mekanda kıblesi olanın hayatta da kıblesi olur. Yani helali harama dikkat eder. Şehirleri bu hale getirmemek ister. Bu hale gelen şehirde en azından kurtarabileceğini kurtarmaya çalışır. Daha da büyük yıkımlar, daha da büyük facialar eklemez. Bizim hep nereden ipi çekersek aynı soruna denk geliyor. Ahlaksızlık sorunu. Artık lütfen bir kendimize gelelim. Yani bu şekilde ne ismimiz olur ne de biz öldükten sonra bizi hayırlı anan olur. İnsanlara bir yıkım bırakmayalım. İnsanlara güzel bir mekan bırakalım. Bunun da özü ahlaklı olmak, insanları düşünmektir. İnsanların iki ağaç görmesi, teneffüs etmesi, bir boşluk olması demektir. Evlerin bakın insan ölçüğünde olması demektir. Dikkat edin, benim boyum hemen hemen bir katın biraz daha altında. Niye bu kadar ufacık yapıyorlar yani? Cüceler ülkesi değil, değil mi? İnsanlar kısa boylu değil yani. Niye yapıyorlar? Çünkü her şey insan ölçeğinde mütevazı. Evlerin çok önemli bir ölçeği de bu. Tabii olması yani insan ölçeğiyle yapılıyor olması. Çok da uzun bir sokak değil ama ne yazık ki söylediğim gibi elimizde kalan nadir yerlerden birisi. Güzel restore edilmiş bir ev görüyorsunuz. Normalde ahşap evlerin bakımı tabii bir betonarme gibi değil. Bakımı daha zordur. Çünkü ahşap sonuçta yıllanan, eskiyen, çatlayan, boya gerektiren bir malzeme. O yüzden bu şekilde güzel bir restorasyon yapılması da iyi bir şey. Bu işlere bakmak zor dedim ya, ahşap bakımı çok zor, masraflı bir şey. O yüzden genelde aslında bu sokakta da görüyoruz. İstanbul'un Fatih civarı, Koca Mustafa Paşa civarı, yani eski semtlerde eski küçük evlerini yıkmak istemeyen insanlar öbürünün üzerini betonla kaplamışlardır. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Ki bakımı az olsun, özellikle fakirler şehirlere aktıktan sonra onların geçiminde bunlar çok önemli. Eve o kadar para harcayamaz. O yüzden bunun gibi çözümler geliştirilmiş. Evet dostlar, geldik Ayrılık Çeşmesi'ne. Allah ayırmasın tabii de. Bu çeşmenin çok ilginç bir hikayesi var. Gördüğünüz gibi kaldırımın içine gömülmüş durumda. Tabii ki çeşmenin orijinal durumu bu değil. Yer seviyesindedir. Bakın ne kadar yükseltildiğini buradan anlayabilirsiniz. Yol tabii kazılarak açılmış. Alt geçit var. Arka tarafında Marmaray geçiyor. Bunlar önemli şeyler. Fakat burası da maalesef kuru bir çeşme. Bakımı sonradan yapıldı. Eskiden daha perişan bir haldeydi. Allah'tan bu haline de şükrediyoruz yani. Ayrılık Çeşmesi'nin adı nereden geliyor? Aslında bu gördüğünüz çeşmenin içinde bulunduğu alan bir kısmı Karacaahmet Mezarlığı'na arkaya kadar, onların hepsine bakın mahalle yapılmış. Alışveriş merkezi yapılmış. Tabii alt geçit, üst geçit yollar yapılmış, demir yolu yapılmış. Bunlar hep mezarlık üzerine yapılan şeyler. Bu tarafta bu büyük çayırlık aslında adı oradan geliyor. İstanbul'da hacıları uğurlamak için veya kervanları uğurlamak için Anadolu tarafına gidenlere, Arabistan, Mısır vesaire, İran tarafına gidenler burada sevdikleriyle, tanıdıklarıyla vedalaşıyorlar. O yüzden adı Ayrılık Çeşmesi. Bir de Surre Alayı var. O buradan geçmez. Üsküdar'dan devam eder. Surre Alayı da biliyorsunuz padişahın her sene Mekke ve Medine'deki insanlara dağıtılmak üzere hediyelerini götüren ve Mısır'dan aldığı Kabe örtüsünü de yeni örtüyü götürüp eskisini getiren kervanın adı. İçinde birçok devlet görevlisi var. Altınlar dağıtıyorlar, geçtikleri yerde fakirleri doyuruyorlar vesaire. O da ilginç bir şey. Fakat buranın özelliği kervanların ve haç kafilelerinin kalktığı yer. O yüzden adı vedalaşma manasında burası olmuş. Peki bu yol nereye bağlanıyor? Buradan yola çıkan kervanlar nereye gidiyor abi? Bağdat yoluna gidiyorlar. Bugün bizim Bağdat Caddesi dediğimiz aslında Bağdat yoludur, bir kervan yoludur. Tabii öyle bir cadde halinde değildi. Kervan patikadan biraz daha hallice yoldan geçer. Tabii üzerinde duracağı kervansaraylar, hanlar olur. O tür bir yol aslında, ama tabii Cumhuriyet döneminde daha da genişletilerek adı Bağdat Caddesi olmuş. Bugün bayağı cafcaflı bir yer. Bayağı alışveriş merkezleri, pahalı markaların falan dükkanlarının olduğu bir yer. Hikayesi aslında bu. Hep söylüyoruz, şehirlerimizin altında birçok kabir var. Burada da onun bir örneğini görüyoruz. Bakın bu üst geçitler, yollar yapılırken kurtulabilmiş iki mezar. Halbuki bu mezarlık yolun öbür tarafında devam ediyor. Parça parça bu tarafa doğru Karacaahmet'e kadar devam ediyor. İstanbul'un Anadolu yakasındaki en büyük tarihi mezarlığı. Demek ki Allah muhafaza şu anda üzerinde durduğumuz yerler bile mezarlık büyük bir ihtimalle. Yerin altına dikkat etmeyen üstüne nasıl dikkat edecek? Yerin altındakini düşünmeyen üstündekini nasıl düşünecek? Evet sevgili dostlar, bugün tarihi sokak dediğimiz sokağın pek az tarihi, evi kalmış olan yerini gezdik. Ayrılık Çeşmesi İstanbul'un çok önemli bir yeri, onu gördük. En son size arkamdaki bu manzarayla mekana hürmet etmeyenin insana da hürmet etmediğini anlatmak istiyorum. Tam arkamda gördüğünüz aslında Sovyetlerden çalınma bloklardır. 50 metrekare, 60 metrekareye o dönemlerde, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda ortalama büyüklüğü 6 kişi olan bir Türk ailesini oturtturan, tepeden inme bir kafa yapısından şehirleri maalesef rant için talan eden, mahveden, İnsanlara nefes alacak bir yer bırakmayan, yeşili gördüğümüz zaman sevinecek durumda bırakan günlere geliyoruz. Dolayısıyla yanlış devam ediyor muhtelif zamanlarda. Şehirlerimizin son asırdaki karakteri nedir acaba? İsmini koyamıyoruz. Aynen kendimize bir isim koyamadığımız gibi. Halbuki bizim ismimiz mümindir, Allah'ın kuludur, yaptığı işleri de güzel yapmak zorundadır. İnsana hürmet ettiği gibi bütün varlıklara hürmet etmek zorundadır. Şu şehir meselesinin aslında bir insan meselesi, insan meselesinin de ahlak meselesi olduğunu lütfen unutmayın.
Sancak Enerji'nin katkılarıyla hazırlanan Çağrışımlar sona erdi.